Ayrım 43, Cebel Abi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 416, 105. Bölüm. Ertesi sabah erken saatte birisi bodrum katının kapısını çaldı. Avatıf kapıyı açınca karşısında Vekil Arc'ın evinin bekçisi Yunis'i buldu. Avatıf onu kibarca selamladı ve içeriye davet etti ama Yunis olduğu yerde kaldı. Vekil Arc Hazretleri acilen Arif'le görüşmek ister. Avatıf gidip Arif'e haber verdi. Bu muhteşem davet, başka şartlar altında ona doğal olarak vereceği zevkin çok azını verirdi. Kısa bir gecikmeden sonra Arif en iyi giysilerini giymiş olarak geldi. Üzerinde beyaz bir cellabiye, başında alacalı bir sarık ve ayaklarında temiz deri terlikler vardı. Ama bariz bir şekilde topalladığından bir değneğe dayanıyordu. Elini kaldırarak Yunis'e selam verdi. ''İşte buradayım.'' Bekçi önde, Arif arkada yola koyuldular. Sokak baştan başa kedere teslim olmuştu. Herkesin gözlerinde endişe okunuyordu. Ertesi günün getireceği felaketlerden korkar gibiydiler. Çete liderlerinin dal kabukları kahvehanelerde görüş alışverişinde bulunuyor. Bu arada Sadullah'ın evinden ardı arkası kesilmeyen feryatlar ve ağıtlar geliyordu. Arif bekçinin peşinden Vekil Harc'ın evine girdi. Yasemin çardaklarının gölgelediği geçitten geçerek terasa ulaştılar. Arif bu evle konak arasındaki benzerlikleri düşündü. İki ev birbirine o kadar çok benziyordu ki, tek farkın boyutları olduğuna karar verdi. Kendi kendine öfkeyle başkalarına değil, sadece sana yararı dokunursa onu taklit ediyorsun diye düşündü. Bekçi Arif'in geldiğini haber vermek için önden yürüdü, sonra dönüp girmesini işaret etti. Arif büyük salona girince Vekil Harç Kadri'nin salonun karşı ucunda oturmuş onu beklediğini gördü. Ondan birkaç adım uzakta durdu, saygıyla eğildi. Vekil Harç ilk bakışta uzun boylu ve yapılıydı, yüzü de kırmızı ve şişmandı. Arif'in selamına karşılık olarak gülümsediği zaman muhteşem dış görünüşüyle uyumsuz iğrenç sarı dişleri göründü. Arif'e divanda yanına oturmasını işaret etti ama Arif en yakındaki sandalyeye oturdu. ''Rahatsız olmayın Haşmet mağapları.'' Ama Vekil Arç ısrarcı davrandı, divanı göstererek yarı nazik yarı buyurur bir ses tonuyla ''Buraya otur, buraya.'' dedi. Arif'e Vekil Arç'ın yanına oturmaktan başka seçenek kalmamıştı ama divanın diğer ucuna oturdu. Kendi kendine bu gizli bir iş olmalı dedi ve bekçinin salon kapısını kilitlediğini görünce bu düşüncesinin doğrulandığını hissetti. Saygılı bir şekilde sessiz kaldı. Bu arada Vekil Arç sakince ona baktı. Sonra da alçak bir sesle ona bir sır verir gibi ''Arif, Sadullah'ı neden öldürdün?'' diye sordu. İki adamın gözleri birbirine kenetlendi. Arif eklemlerinin gücünü kaybettiğini hissetti, başı dönmeye başladı. Gelecek geçmiş haline geldi. Adamın kendinden emin bir şekilde ona baktığını gördü ve her şeyi bildiğinden hiçbir şüphesi kalmadı. Kaderine razı oldu. Kadri onu daha fazla beklemedi. Yine konuştu ama bu sefer sesi daha sertti. ''Korkma, bu kadar korkuyordun madem. Birisini öldürmeyi nasıl başardın? Kendine gel ve bana cevap ver. Bana gerçeği söyle. Sadullah'ı neden öldürdün?'' Arif sessizliğin sesinden nefret ettiği için konuştu ama ne söylediğinin pek farkında değildi. ''Ben mi efendim?'' ''Seni piç kurusu, saçmaladığımı mı sanıyorsun veya elimde kanıt olmadığını?'' ''Cevap ver bana, onu neden öldürdün?'' Şaşkınlık ile umutsuzluk arasında bocalayan Arif boş boş etrafına bakındı. Vekil Aç bir kez daha konuştu, bu sefer sesi ölüm kadar soğuktu. ''Buradan çıkış yok Arif. Dışarıdaki insanların senden haberi olsa seni dişleriyle parçalar, kanını içerler.'' Çete liderinin evinden feryatlar yükseldi. Arif'in bütün umutları kaybolup gitti. Ağzını açtı ama bir şey demedi. ''Sessiz kalmak en kolayı tabii,'' dedi Vekil Harç acımasızca. ''Bu durumda seni dışarıdaki vahşilerin arasına atarım ve onlara işte size Sadullah'ın katili derim. Veya istersem işte size Cebel Avi'nin katili derim. Cebel Avi'nin!'' diye aykırdı. ''Duvarların altından dehlizler kazıyorsun. İlkinde kaçtın, ikincisinde yakalandın. Peki ama neden öldürüyorsun Arif?'' Ben masumum Haşmet Mehapları, masumum dedi Arif çaresizlik içinde ama amaçsızca ve neredeyse istemeden. Bu suçlamayı halkın önünde yapsam kimse benden kanıt bile istemez dedi vekil Harç alaycı alaycı. Sokağımızda dedikodu gerçektir, gerçek yargı demektir, yargı da ölümdür. Şimdi söyle bana konağa neden saldırdın? Peki Sadullah'ı neden öldürdün? Bu adam her şeyi biliyordu ama nasıl? Arif bunu bilmiyordu. Ama adamın her şeyi bildiği kesindi. Yoksa sokakta bu kadar insan varken onu neden suçlasın? Bir şey mi çalacaktın? Arif gözlerini çaresizce kapadı ama bir şey demedi. Bir şeyler söyle diye kızgınlıkla bağırdı vekil Arif. Seni yılan! Haşmet Mehatları, çoğu insandan daha iyi durumda olduğuna göre neden hırsızlık yapmak istiyorsun? Şeytana uydum dedi Arif umutsuzca, günah çıkartmak ister gibi. Vekil Harç muzafferane güldü. Bu arada Arif de kendi kendine, bu adam beni mahvetmeyi neden şu ana kadar erteledi diye sordu. Onu böyle tuhaf şekilde çağıracağına neden sırrını çete liderlerinden biriyle paylaşmamıştı? Vekil Harç ona eziyet etmek istercesine bir süre sustu, sonunda konuştu. Çok tehlikeli bir adamsın. Ben zavallı bir adamım. Seninki gibi sopaları bile işe yaramaz hale getiren bir silaha sahip bir adamı zavallı mı saymalıyım? Bir ölü gözlerini kaybettiği için ağlamaz. Durum bundan daha kötü olabilir miydi? Sihirbaz olan Vekil Harç'tı, kendisi değil. Vekil Harç bir süre daha Arif'in çaresizliğinin tadını çıkardı. Sonra konuşmaya devam etti. Hizmetkarlarımdan birisi seni kovalamakta olan gruba katıldı ama onların biraz arkasındaydı. Onun için senin silahından yara almadı. Seni tek başına sessizce takip etti. Seni takip ettiğini fark etmedin. Eldarasa da seni tanıdı ama sana saldırmadı. Senin sürprizlerinden korktu. Hemen bana gelip olanları anlattı. Sizin dışınızda başka kimseyle konuşmuş mudur diye sordu Arif hiç düşünmeden. Sadık bir hizmetkardır. Vekil Harç gülümsedi. Sonra da anlamlı bir ses tonuyla şimdi bana silahını anlat diye ekledi. Arif durumu daha iyi anlamaya başladı. Bu adamın gözü benim hayatımdan daha değerli bir şeyde diye düşündü. Ama hala kendini tamamıyla çaresiz hissediyordu. Buradan bir çıkış yolu var mıydı? İnsanların düşündüğünden çok daha basit bir şey dedi yumuşak bir sesle. Vekil Harç gözlerini kıstı, kaşlarını çattı. İstersem hemen evini arattırabilirim ama sana dikkat çekmekten kaçınıyorum. Beni anlıyor musun? Biraz duraksadı. Bana itaat ettiğin sürece başına bir şey gelmeyecek. Konuşurken gözleri tehdit saçıyordu. Arif'in kalbi umutsuzluktan buz kesti. Ne isterseniz yapacağım. Anlamaya başlamışsın benim küçük sihirbazım. Eğer seni öldürmek isteseydim, şu anda köpekler seni sindiriyor olurdu. Boğazını temizledi. Cemal abi ile Sadullah'ı konuştuğumuz yeter. Bana silahını anlat. Nedir bu silah? Sihirli bir şişe dedi Arif kurnazca. Anlat dedi vekil Harç ona kuşkuyla bakarak. Arif ilk defa kendini az da olsa güvende hissetti. Sihrin dilinden sadece sihirbazlar anlar. Güvende olacağını temin etsen bile bana anlatamaz mısın? Arif içinden gülüyordu ama ciddiyetle konuştu. Gerçeği söylüyorum. Adam bir süre yere baktı sonra başını kaldırdı. Bundan çok var mı sende? Şu anda hiç yok. Seni yılan! Vekil Harç dudağını ısırdı. Gerçeği kendi gözlerinizle görmek için evimi arattırabilirsiniz dedi Arif içtenlikle. Daha fazlasını yapabilir misin? Tabii ki dedi Arif kendinden emin. Vekil Harç kollarını önünde kavuşturdu, heyecanlanmıştı. Çok miktarda istiyorum dedi. İstediğiniz kadar dedi Arif. Göz göze geldiler ve ilk defa birbirlerini anladılar. Haşmet Mehapları lanet çete liderlerinden kurtulmak istiyor dedi Arif cesurca. Adamın gözlerinde tuhaf bir bakış parladı. Bana doğruyu söyle, konağa neden saldırdın diye sordu. Sadece meraktan dedi Arif masum bir sesle. O sadık hizmetkarı öldürmek beni çok üzdü ama kasıtlı yapmadım. Yaşlı adamın ölümüne yardımcı oldun dedi Kadri, gözlerinde kuşku vardı. Bunun için çok acı çektim dedi Arif esefle. Vekil Arç omuzlarını silkti. Keşke hepimiz o kadar uzun yaşayabilsek. Seni yaşlı, günahkar, iki yüzlü herif, senin tek derdin vakıf diye düşündü Arif. Ama sadece Allah size uzun ömür versin dedi. Sadece meraktan mı yaptın diye sordu adam tekrar kuşkuyla. Elbette. Peki Sadullah'ı neden öldürdün? Çünkü size benziyorum. Bütün çete liderlerinden kurtulmak istiyorum. Adam gülümsedi. Çete liderleri derine kök salmış beladan başka bir şey değil. Ama aslında onlardan kötü oldukları için değil, vakıftan alıp götürdüklerinden dolayı nefret ediyorsun. Doğrudur efendim. Hayal ettiğinden çok daha zengin olacaksın. Tek istediğim bu dedi Arif kurnazlıkla. Bir hiç karşılığında uğraşıp didinmeyeceksin artık. Benim korumam altında sihrinle uğraşabileceksin ve bütün ihtiyaçların karşılanacak dedi Vekil Arç. Halinden hoşnuttu. 106. bölüm. Üçü de divanda oturdular. Arif başından geçenleri anlatırken Avatıf ile Hanaş onu dikkatle ve endişeyle dinlediler. Korkuyorlardı. Arif başka seçeneğimiz yok. Sadullah'ın cenazesi daha kaldırılmadı bile. Ya kabul ederiz ya da mahvoluruz diyerek sözünü bitirdi. Veya buradan ayrılırız dedi Avatıf. Onun casuslarından kaçış yoktur. Etrafımız onlarla çevrili. Burada kalırsak asla güvende olmayacağız. Arif Avatıf'ı duymazdan geldi. Kendi korkularına da aynı şekilde aldırış etmemek isterdi. Hanaş'a döndü. Sana ne oldu, bir şey demiyor musun? Bu sokağa döndüğümüzde beklentimiz kısıtlıydı. O zamandan beri yaşanan değişimlerden, bu devasa beklentilerden sadece sen sorumlusun. Ben başından beri senin emellerine karşıydım ama seni durdurmaya çalışmadım. Sana yardımcı oldum ve ben de yavaş yavaş ikna olmaya başladım. Sokağımızın kurtulması, her şeyin mükemmel olması zamanla benim de tek arzum haline geldi. Şimdi sokağı korkutmak için korkunç bir aracın hazırlanacağı yeni bir planla bizi şaşırtıyorsun. Çete liderlerine karşı koyulabilsin, hatta öldürülsünler diye karşı koyulamayacak, ortadan kaldırılamayacak bir araç. Bundan sonra bir daha asla güvende olmayacağız dedi Avatıf. Vekil Arç senden istediğini alacak. Sonra da şu anda çete liderlerine yaptığı gibi bir hileyle de senden kurtulacak. Arif bu söylenenlerde ikna olmuştu ama yine de konuyu düşünmeden edemiyordu. Kendi kendiyle tartışır gibi yüksek sesle konuştu. Onu sonsuza kadar sihrime bağımlı kılabilirim. En iyi ihtimalle onun yeni çete lideri olacaksın dedi Avatıf. Evet diye ona katıldı Anaş. Sopa yerine silah olarak şişe kullanan bir çete lideri. Vekil Arcın senin hakkında ne düşüneceğini bilmek istiyorsan çete liderleri ilgili ne düşündüğünü hatırlarsın. Allah aşkına diye onu ters edarı, sanki emelleri olan tek kişi benim de siz ikiniz bir şey istemiyorsunuz. Ben ikinizi mümin haline getiren imamım. O arka odada gecelerimi geçirdim, iki defa neredeyse öldürülüyordum. Bütün bunları sadece sokağın iyiliği için yaptım. Kendi seçimimiz olmayan, zorla içine düştüğümüz bu durumu kabul etmiyorsanız, o zaman ne yapmamız gerektiğini siz söyleyin. Arif öfkeli gözlerle onlara meydan okudu. Avatıf da Hanaş da tek kelime söylemedi. Arif içinin ıstırapla burkulduğunu hissetti. Bütün dünya onu boğan bir kabus gibi göründü ona. Birdenbire bu ıstırabın büyük babasına acımasızca saldırısının intikamı olduğuna dair tuhaf bir duyguya kapıldı. Bu düşünce ıstırabını ve üzüntüsünü büsbütün arttırdı. ''Kaçalım buradan'' diye yalvarırcasına fısıldadı Avatıf. ''Nasıl kaçabiliriz ki?'' diye asabi asabi sordu Arif. ''Bilmiyorum ama Cebel Avi'nin konağına girmenden daha zor olmayacak herhalde.'' Arif umutsuzca iç geçirdi. Yas tutan birisinin sükunetiyle konuştu. ''Vekiller şu anda bizi seyrediyor. Casusları bizi çepeçevre sarmıştır. Buradan nasıl kaçabiliriz ki?'' Sessizlik çöktü, hem de ne sessizlik. Sanki Cebel Avi'nin yattığı mezarın sessizliğiydi. ''Gördünüz mü?'' dedi Arif oh olsun dercesine. ''Yenilgimizin bütün suçunu ben yüklenmek istemiyorum.'' ''Başka seçimimiz yok.'' dedi Anaş. Bir bahane bulmuş gibi sonra da heyecanla ''Gelecekte kaçmak için karşımıza bir fırsat çıkabilir.'' diye ekledi. ''Kim bilir?'' dedi Arif. dalgındı, arka odaya gitti. Hanaş da onu izledi. Uzun boyunlu şişeleri kum, cam parçaları ve başka şeylerle doldurmaya başladılar. Sihirli süreçlerin adımlarını gösteren semboller kararlaştırmalı, onları gizli güvenli bir deftere kaydetmeliyiz ki ben ölürsem çalışmalarımız kaybolup gitmesin, deneylerimizin sonu olmasın. Sen de bu arada sihir öğrenmeye hazırsın umarım. Bizi nelerin beklediği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Harıl harıl çalışmaya devam ettiler. Arif bir ara kardeşine baktı, onun kaşlarını çattığını gördü. Farkına varmamış gibi göründü, neşeyle konuştu. Bu şişeler çete liderlerinin çaresine bakacak. Ne bize ne de sokağa bir faydası dokunacak dedi Hanaş alçak sesle. Şairlerden ne öğrendin diye sordu Arif bir yandan çalışmaya devam ederken. Geçmişte Cebel, Rıfat ve Kasım gibi insanlar oldu. Gelecekte de neden onlar gibi insanlar olmasın? Bazen senin de onlardan biri olduğunu sanırdım diyerek iç geçirdi Hanaş. Arif kısa ve kuru bir kahkaha attı. Yenilgimden dolayı mı fikrini değiştirdin? Hanaş bir şey demedi. En azından bir açıdan onlar gibi olmayacağım. Onların bu sokakta müritleri vardı ama beni hiç kimse anlamıyor. Güldü. Kasım'ın söylediği tatlı bir sözle kendine birçok mürit kazanabiliyordu. Ama benim bir kişiyi eğitmem ve o kişiyi bir mürit haline getirmem bile yıllar sürecek. Bir şişeyi doldurmayı tamamladı. Tıkacını taktı ve hayranlıkla lambanın ışığına doğru tuttu. Bugün bu şişeler cesur adamları korkutuyor ve yüzlerini kana buluyor. Yarın adam öldürebilirler. Sana dediğim gibi sihrin sonu yok. 107. Bölüm. Sokağımızın koruyucusu kim diye düşünmeye başladı insanlar. Sadullah mezarına konur konmaz. Her mahalle kendi adamının propagandasını yapmaya başladı. El Cebeller, Yusuf'un sokaktaki en güçlü çete lideri ve Cebel Avi'nin en yakın akrabası olduğunu söyledi. El Rıfatlar, sokağın tarihindeki en asil adamın kendilerinden çıktığını, Cebel Avi tarafından kendi elleriyle kendi konağına gömüldüğünü söyledi. El Kasımlar da kendi zaferlerini kendi çıkarları için değil, herkesin çıkarı için kullandıklarını, kendi adamlarının zamanında sokağa birlik, adalet ve kardeşliğin hakim olduğunu söylediler. Her zaman olduğu gibi fikir ayrılıkları esrar tekkelerindeki fısıldaşmalarla başladı, sonra açık havaya taşındı. Tozlar uçuşmaya ve halk kendini korkunç bir felaket için hazırlamaya başladı. Çete liderlerinden hiçbiri kendi başına sokağa çıkmıyordu. Akşamı bir kahvehanede veya esrar tekkelerinde geçirirlerse de etrafları eli sopalı adamlarıyla çevrili oluyordu. Her şair kendi çete liderinin propagandasını yapıyordu. Dükkan sahipleri ve seyyar satıcılar surat asıyorlar, yüzleri karamsarlıklarını yansıtıyordu. Halk o kadar büyük endişe ve korku içindeydi ki Cebel Avi'nin ölümünü ve Sadullah'ın katledilmesini unutmuştu. Sebze satıcısı Ümmü Nebeviye o derece etkilenmişti ki düşüncesine avazı çıktığı kadar ''Hayat cehennem, asıl tarihliler ölmüş olanlar'' diye bağırarak belirtmişti. Bir gece Cebel'de bir damdan güçlü bir ses duyuldu. ''Ey mahallemizin çocukları dinleyin, gelin beraber düşünelim. Cebel bu sokağın en eski mahallesi. Cebel de bu sokaktan çıkan ilk büyük adamdı. Yusuf'u sokağınızın koruyucusu olarak kabul etmenizde utanılacak bir şey yok.'' El Rıfat ve El Kasım mahallelerinden yüksek sesli alaycı cevaplarla birlikte lanetler ve hakaretler duyuldu. Kısa sürede binaların önünde çocuklar toplanmaya ve şarkı söylemeye başladı. ''Yusuf, Yusuf, seni küçük bit, sana kim dedi öyle yap?'' diye. İnsanların yüreklerini giderek daha koyu bir öfke sardı. Felaketi geciktiren tek şey üç taraftan da kan akacak olmasıydı. Ya iki mahallenin birleşmesi ya da taraflardan birinin çekilmesi gerekiyordu. Olaylar sokaktan uzak bir yerde gelişmeye başladı. Biri Cebelli, diğeri Kasımlı iki seyyar satıcı Beytel Kadı'da karşılaştı. Yumruk yumruğa şiddetli bir kavgaya tutuştu. Kasımlı adam dişlerini, Cebelli adam da bir gözünü kaybetti. Sultan Hamamı'ndaki avuzda Cebelli, Rıfatlı ve Kasımlı kadınlar arasında bir kavga koptu. Hepsi anadan doğmaydı. Birbirlerinin yanaklarına, tırnaklarına, bacaklarına ve göbeklerine de dişlerini geçirdiler. Saçlarını çektiler. Maşrapa, ponza taşı, masaj kesesi ve sabun kalıpları fırlattılar. Mücadelenin sonucunda iki kadın bayıldı, birisi düşük yaptı, sayısız vücuttan kanlar aktı. Aynı gün öğleden sonra kavgaya katılanlar sokaklarına döndükten sonra damlarda yine kavga çıktı. Bu sefer taşlar fırlatıldı, en ağza alınmaz küfürler savruldu. Gökyüzü kısa sürede her türlü uçan nesneyle doldu, çığlıklar bulutların arasında yankılandı. Sonra Vekil Arş'tan gelen bir haberci gizlice Cebel'in çete lideri Yusuf'la görüştü ve onu Vekil Arş'la toplantıya çağırdı. Çete lideri hiç kimsenin bu toplantıdan haberi olmaması için elinden geleni yaptı. Vekil Arş onu nezaketle karşıladı ve ondan malikanesinin yanı başında yer alan mahallesindeki halkın korkularını dindirmesi için elinden geleni yapmasını istedi. Yusuf'u uğurlarken bir daha görüştüklerinde kendisini sokağın tek çete lideri olarak görmeyi umduğunu söyledi. Yusuf Vekil Arş'ın evinden ayrıldığında bu apaçık destek gösterisi karşısında kendini sarhoş hissediyordu. En üst makamın kendisine ait olacağına kesinlikle inanıyordu. Kendi bölgesini hizaya getirmesi zaman almadı. Halkı gelecekte sahip olacakları statü ve prestij konusunda fısıldaşmaya başladı. Haber mahallelerinden çıkıp sokağın geri kalan kısmına yayıldı. İnsanların hayal gücü aldı başını gitti. 43. ayrımın sonu. Sayfa 425.